tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksenden herkese merhaba. Haftanın ikinci günündeyiz. Yine sıcak dış politika başlıklarımız var. Programın ilk yarısında biraz Trump Amerika'sındaki gelişmelere bakacağız. Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da Müslüman yasağı diye anılan Trump yasağı demek lazım herhalde daha doğrusu. Ve bunun tepkileri devam ediyor. Tillerson Dışişleri Bakanı nihayet Senato'dan onayı aldı. İşi kolay olmayacak. En başta bu Trump yasağı başta olmak üzere dünyadan tepkiler devam ediyor. Buna bakacağız. Sputnik'te Suriye Anayasası'nın, Rusya'nın hazırladığı anayasasının, anayasanın tam detayları, tam versiyonu yayınlanmış vaziyette. Neler içeriyor? Çoğunu aktarmıştık zaten. Angela Merkel Ankara'da, Almanya Başbakanı. Bu yıl 6. yanılmıyorsam Türkiye'yi ziyareti ama 15 Temmuz'dan sonraki ilk ziyareti oluyor. Önemli konular var. Ve Kardak krizi, Türkiye ve Yunanistan arasında yıl dönümünde gerçekleşen Kardak krizi devam ediyor. Ankara'ya bağlanacağız programın ikinci bölümünde. Ve Hürriyet Daily News'tan Ankara kulislerini yakından takip eden arkadaşımız Serkan Demirtaş'a soracağız. Ne oluyor? Hakikaten Türkiye ile Yunanistan bir çatışmanın eşiğinde mi? Niye? Bunu anlamaya çalışacağız. Bizi 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Ayrıca rsfm.com.tr'den de aynı şekilde Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Trump göreve başladı. Başlar başlamaz da sıcak tartışmalar başladı. Neden? Çünkü 27 Ocak'ta da ilk haftasında 120 günlüğüne göçmen kabul programını askıya aldı. Kayda değer bir değişim olana kadar süreli sığınmacıların ülkeye girişlerine yasak koydu. Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen 7 ülke yani. Buradan Amerika'yı ziyaret etmek isteyenlere 3 ay boyunca vize verilmemesini öngören karara da imza attı kendisi. Amerikalılar kendisini destekliyor, görünüyor. Dün size anketleri vermiş idim. %49'a 41 bu kararnameye destek var diye. Hatta işler daha da farklı gözüküyor Amerika'dan bakıldığı zaman. Herhangi bir partiyle bağı olmayan Public Relations Research Institute, halkla ilişkiler araştırma enstitüsü diye çevirebiliriz size bunu. Bir anket gerçekleştirmiş ve Amerikalıların %28'inin Tanrı'nın Donald Trump'ın başkan seçilmesinde büyük rol oynadığına inandığını ortaya koymuş bu anket. %41 Tanrı'nın seçim sonuçlarında az ya da çok rolü olduğunu düşünüyormuş. Tanrı'nın rolünün büyük olduğunu söyleyenler %28 işte. %13'lük bir kesim bu rolün düşük olduğunu ifade ediyor. Evet, bu arada Amerika'da karışıklıklar eksik değil. Berkeley kentinde Kaliforniya Üniversitesi vardı, devlet üniversitesi. Donald Trump'ı destekleyen Breitbart haber sitesinin aşırı sağcı editörü Milo Yiannopoulos'un üniversitede konuşacağı haberi ortalığı biraz karıştırmış. Yüzlerce öğrencinin protesto gösterileri var. Trump destekçileriyle eylemciler arasında da kavga çıkmış vaziyette. Hatta etkinlik olaylar yüzünden de iptal edildi. Cumhuriyetçiler Kulübü organize etmiş bunu ve 1500 kişi hiç azımsanacak bir rakam değil Amerikan üniversiteleri için toplanıyor. Nefret söylemi, ifade özgürlüğü dildir afişleriyle ırkçı ve Müslüman karşıtı söylemle suçluyorlar. Hakikaten bir kargaşa çıkıyor. Biber gazları da kullanılıyor, polis barikatları, havai fişekler atılıyor derken Yiannopoulos'un konuşmasını da iptal ediyorlar. Bir gözaltı, yaralanma yok ama gerilim devam ediyor. Olayların ardından Donald Trump da Twitter'dan bir açıklama yaptı. Üniversiteye federal yardımı kesme tehdidi savurdu. Eğer Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi özgür ifadeyi engeller ve farklı görüşteki masum insanlara şiddet uygularsa federal yardım yok diye yazdı Donald Trump. Evet, bu arada sanatçılarla da bir ağız dalaşı hali var. Terminator filmlerinin unutulmaz aktörü ve Trump'la özdeşleşen Aaron Tice. Çırak diye bir program var biliyorsunuz geçmişte. Bunun yeni sunucusu ünlü aktör Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger Trump'ın göçmen yasağını ağır sözlerle eleştirdi. Valilik falan da yapmıştı hatırlayacaksınız. Kendisi de Avusturya kökenli bir göçmen. Bir televizyon programına çıkmış ve başkanlık kararnamesini çılgınlık diye nitelendirmiş. Bizi aptal gösteriyor demiş 69 yaşındaki Hollywood yıldızı. Ben de benzer durumdaydım. Beyaz Saray'ın bu tür iyi hazırlanmamış kararnameler yayınlanması çılgınlık ve bizi aptal gösteriyor. Tam ifadesi bu. Evet. Tabii Trump ne yapmaya çalışıyor? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu bir Müslüman yasağı mı yoksa değil mi? Çünkü sadece 7 ülke var. Suudi Arabistan'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan insanlar ellerini kollarını sallayarak aynı şekilde Amerika'ya girebilecekler. Bütün Müslüman ülkelerine bir yasak getirilmiş değil. Niye bu 7 ülke sorusunu elbette sormak gerekiyor en başta. Reuters'a konuşan bir takım Trump yönetimi kaynakları diyorlar ki tüm şiddet yanlısı ideolojilere karşı hazırlanmış aşırılıkçılıkla mücadele programı. Bunun ismi ve içeriği değiştirilecek ve sadece radikal İslam'la mücadeleye odaklanacak deniliyor. Dediğim gibi 7 Müslüman ülke. Bunun içerisinde tabii İsrail vatandaşlığının yanı sıra İsrail pasaportu, bu arada Los Angeles havaalanında mesela Suriyeli Yahudi asıllıları da durduruyorlar. Sadece Müslümanlar değil, 7 kişi. Bunlar 20 senedir, bir tanesi green cardlı, Amerika'da doğmuşları var, yani Amerikan vatandaşları var. Dolayısıyla 6 saatten fazla gözaltına alınıp sorgudan geçiriliyorlar. Böyle örnekler de var. Los Angeles'tan yine bir Florida'ydı, yanlış aktardım size. Los Angeles'ta da bir yargıç, New York'ta da benzeri çıkmıştı. Müslüman ülkelerin nüfuslarının büyük çoğunluğu, bu ülkelerin vatandaşlarının, 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişlerinin yasaklanmasını içeren bu kararın yasal ikamet izni olan göçmenlere uygulanmaması gerektiğine hükmetmiş. Geçerli göçmen vizesine sahipse birisi engellenmemesi gerektiğini söylüyor bu karar. Evet, şimdi tabii dünyadan tepkiler var demiştim. Bunlardan bir tanesi Marine Le Pen'den. Fransa'nın radikal sağcı siyasetçisi Marine Le Pen. Trump destekçiliğiyle tanınıyordu kendisi, ulusal cephenin lideri. Tepkilerin çoğunun kötü niyetli olduğunu savunmuş. CNN'den Christian Amanpour'a özel mülakat vermiş kendisi. Trump'ın tüm göçmenlerin alımını 120 gün süreyle dolduran, 7 Müslüman ülke vatandaşlarını kapsayan, 90 günlüğüne bunlara yasak getiren kararı savunmuş kendisi. Geçici olduğunu söylemiş. İstihbarat servisleri tıpkı Fransa'da olduğu gibi Amerika'ya girip saldırı düzenleyebilecek potansiyel teröristleri önlemek için bir dizi kriter oluşturmak istiyor şeklinde yorumlamış. Fransa'nın da dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Çünkü Schengen uygulaması var ve radikal sağ Avrupa'da bu Schengen uygulamasından kurtulmak istiyor. Ulus devletlere geri dönüş istiyor malum. Donald Trump'a saldırı olduğunu savunuyor. Diğer yandan da Rusya ile ilgili mesajları da oldu. Kırım'ı işgal etmediğini, orada bir referandum yapıldığını ve Rusya'ya iltihak ettiklerini söyledi. Yaptırımların da aptalca olduğunu yine söyledi. AB'yi eleştiren lafları var Trump. Dünyadaki kaymaya aslında işaret eden belki yorumlar bunlar. Evet. Sadece Avrupa'dan değil tabii, Orta Doğu'dan da farklı tepkiler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı mesela açıklama yaptı. Bu Amerika'nın iç işidir dedi. Müslüman yasağı değil bu dedi. İslam ülkelerini hedef almıyor Donald Trump'ın kararnamesi açıklaması yaptı. Kuveyt'ten de bu arada esin kaynağı haline geliyor bu 7 ülke hikayesi. Kuveyt'te 5 ülkeye vize yasağı koymuş. Bunlar hangi ülkeler? Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak ve İran. Vize vermeyecekler yani özetle Kuveyt için. Irak tepki veren iki ülke var aslında. Çok net bir biçimde tavrını koyan Irak ve İran demek lazım. Irak daha sonra yalnız Irak Başbakanı tonunu düşürdü. Yanıt vermeyeceğiz biz dedi. Biz buna hiçbir şey yapmayacağız dedi. muhtemel kararlar üzerinde çalışıyoruz ama zaten savaştayız, ulusal çıkarlarımıza zarar vermek istemiyoruz gibi bir yorum yaptı. Gerçi bir takım komutanların Irak'tan, Amerika ile terör mücadelede birlikte çalışan komutanların Amerika'ya aileleriyle yapacakları ziyaretleri yapamadıkları, içeri alınmadıkları, vize verilmediği gibi bir takım detaylar da ortaya çıkmış vaziyette. Bir tek Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'dan şoke olduk şeklinde bir tepki var. Dün de size aktarmıştım. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı. Türkiye'den de sadece onun sesini işittik. Bunun doğru bir tavır olmadığı ve İslamofobiyle alakalı olduğu şeklinde bir yorum yapıldı. Ama güçlü bir tepki Müslüman ülkelerden görülmüyor Trump'ın bu uygulamasında. Dediğim gibi tabii bu bir Müslüman yasağı mı? Öyle olsaydı bütün Müslüman ülkeler yasaklanırdı. O zaman niye sorusu ortaya çıkıyor. Evet, bu arada Amerika siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Senato'da Trump'ın adaylarının onaylanması sürecini demokratlar zorlaştırmaya çalışıyorlardı, ağırlaştırmaya çalışıyorlardı. Trump'ın Hazine ve Sağlık Bakanları adaylarına yönelik boykotunu, oylamaya katılım kuralını askıya alarak aşmış cumhuriyetçiler. Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kuralın uygulanmaması, bu da işte siyasi tarihe bir ilk olarak geçmiş vaziyette. Steve Mnuchin ve Thomas Price'ın onayları söz konusu olduğunda böyle bir devre dışı bırakma durumu ortaya çıktı. Evet, tabii bu arada Rex Tillerson, ExxonMobil'in eski CEO'su, Dışişleri Bakanı adayıydı. Nihayet dün akşam saatlerinde nihai onayı aldı. Bakanlık koltuğuna oturmak üzere 43 aleyhte oya karşılık 56 senatörün desteklediği görülüyor. 52 cumhuriyetçi var senatoda. Onların hepsi Tillerson'ın lehine oy kullanmış. 3 tane demokrat, bir de bağımsız yine aynı şekilde Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı'nı onaylamış durumda. Kısa sürede başlayacak, henüz tarihi belli değil, yemin ederek göreve başlayacak ama tabii karışık bir dönemde başlayacak, onu belirtelim. Kendisi ExxonMobil'den 2000'li yılların başına kadar üst düzey yöneticilik yapmış Tillerson. Kıdemli başkan yardımcısı oluyor 2001'de, 2004'te başkan ve direktör, 2006'da da ExxonMobil'in CEO'su haline geliyor. İşi kolay olmayacak, hem de Müslüman ülkelerle yine bu işte Trump yasağı diye bizim nitelendirebileceğimiz ülkelere yönelik bu son kararla Avrupalı müttefiklerden yükselen, ki dün biliyorsunuz aktarmıştım, Trump'ın tehdit olduğunu açıkça dile getirmişti Donald Tusk. Onlarla ilişkiler çok iyi gözükmüyor. Meksika ile duvar yüzünden daha ilk kapışma gerçekleşmişti. Amerikalı Dışişleri Bakanlığı'nda bu göçmenlerle ilgili kararname küçük çaplı bir isyana sebebiyet vermişti. Bine yakın diplomatın imzalı dilekçesi vardı, size aktardım. Dolayısıyla hakikaten bir krizin içine Tillerson Dışişleri Bakanı olarak gelmiş gözüküyor. Bir başka kriz de anladığımız kadarıyla Trump'ın ilk üst düzey görüşmelerinden bir tanesinde gerçekleşmiş. Şimdi sızıyor, hafta sonunda Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile telefon konuşması yapmış ve Obama döneminde kararlaştırılan mülteci kabul anlaşması üzerinden hararetli bir tartışma yaşamışlar. Washington Post gazetesi detaylarına yer vermiş bunu. Turnbull'u ABD'ye yeni Boston bombacıları göndermeye çalışmakla suçlamış Trump görüşme sırasında. 25 dakika falan geçmişken de bu en kötü görüşmem diyerek telefonu suratına kapatmış. Daha sonra Twitter mesajı atıp, buna inanabiliyor musunuz? Obama yönetimi Avustralya'dan binlerce yasa dışı göçmen almaya karar vermiş. Neden bu anlaşmayı iptal edeceğim diye bir çıkış yaptı Donald Trump. Sydney radyosuna konuşan Turnbull ise başkanın telefonu yüzüne kapatmadığını söyledi ve daha teskin edici bir tutum almış gözüküyor. Kasım'da varılmıştı bu anlaşmaya. Avustralya'da gözaltına olan 1250 mülteci tek seferliğine Amerika tarafından kabul edilecekti. Obama'nın tasarruflarından birisiydi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bu arada yine bu Müslüman meselesi tabii tartışılıyor. Medeniyetler çatışması, İslamofobi falan derken, İtalya'da Müslüman toplumun temsilcilerinin terörizmin ve şiddetin her formunun reddedileceğine dair hükümetle bir anlaşma imzaladıklarını aktaralım. Önümüzdeki cuma hutbesinde imamlar cemaate yemin metnini İtalyanca ve kendi dillerine çevirerek okuyacaklarmış. bu imzacı gruplar İtalya'daki Müslüman toplumunun %70'ini de temsil ediyorlarmış. Çoğu göçmen 2 milyon Müslüman yaşıyor. Ve çok az insan radikal İslamcı gruplara katılmış durumda İtalya'dan, ki Avrupa'dan çok biliyorsunuz sayıları, başta Britanya ve Almanya'ydı, işte Hollanda'ydı olmak üzere. Ama tabii İtalya'da geçiş rotasında bir ülke Afrika'dan, özellikle Libya'dan. Dolayısıyla bu enteresan bir gelişme, İtalya'nın Müslüman toplumunun temsilcilerinin terörizm ve şiddetin her çeşidini, her formunu reddeden bir anlaşma imzalaması. Evet, Sputnik'in bugün bloğun sitesinde, Sputnik Türkçe'de Rusya'nın hazırladığı, Suriye için hazırladığı anayasa taslağının tam metnini bulabilirsiniz. Yaklaşık 85 tane madde var. Detaylarını geçen hafta boyunca size aktarmıştım. Arap Cumhuriyeti, Arap ifadesini Suriye Cumhuriyeti olarak değiştiren, Kürtlere kültürel özellik veren, kendi dilleri ve hatta o bölgedeki başka dillerini, mesela Türkçe, Türkmenlerin yaşadığı yerde onların kullanımını içeren, 7 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri içeren, Müslüman olması şartını kaldıran unsurları olan 70-85 maddelik, biraz başkanlık yetkilerini tırpanlayan bir anayasanın söz konusu olduğunu belirtelim. Detaylarını da Sputnik Türkçe internet sitesinden bulabilirsiniz tam metni. Bu arada Rusya, Türkiye, İran ve Birleşmiş Milletler'in de uzmanlarının Astana'da yeniden 6 Şubat'ta bir araya geleceklerini ve teknik bir toplantı yapacaklarını belirtelim. Cenevre'ye işte 20'sine yeniden bir toplantı ayarlanmaya çalışılıyor Astana'nın devamı olarak. Evet, sahada ise işler biraz daha karışık. Suriye ordusunun Elbab'a doğru hızla ilerlediği haberleri geliyor. Hatta Türkiye ile bir çatışma riski, çünkü Türkiye'de Elbab'a giremedi. IŞİD'le mücadele devam ediyor orada. Suriye ordusunun 2 haftada kasabaya 6 kilometre kadar yaklaştığı ve kaplan güçleri, Tiger Forces dedikleri o güçlerin liderlik ettiği haberleri var. Bir anlaşma mı var Türkiye ile Rusya, Suriye arasında, Rusya üzerinden, yoksa hakikaten bir çatışma imkanı mı, olasılığı mı var, onu bilemiyoruz. Ama Elbab'ın daha önümüzdeki günlerde sıcak bir nokta haline gelme olasılığı da Suriye ordusunun ilerleyişiyle artıyor. Bunu belirtelim. Bu arada Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun Türk ve Rus parlamenterleri Suriye'ye ortak ziyaret gerçekleştirmeyi planladıkları, Türk yetkililerinin her şeyi kendi gözleriyle böylece görmesini hedefledikleri yolunda bir açıklama var. Tarih yok, henüz kapsamı yok. Ama eğer gerçekleşirse hakikaten enteresan bir girişim olacak. Evet, bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin YPG'sinin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerine yönelik yardım, askeri yardımı enteresan tartışmalar yaratmış vaziyette. Zırhlı araç yardımı, Türkiye'den AKP sözcüsü Yasin Aktay'dan endişeyle bu yardımı izledikleri, sadece izlemekle kalmayıp gereğini yapacakları yolunda bir çıkış geldi. Pentagon doğrulamıştı Demokratik Suriye güçlerine zırhlı araç verildiğini. Pentagon sözcüsü Adrian Rankine Galloway doğrulamıştı bunları. Ama işte Arap unsurlara verdik gibi bir açıklamayla doğrulamıştı. YPG sözcüsü Redix Celul reddediyor. Diyor ki biz zırhlı araçların yanı sıra silah yardımı da almadık. Bize silah yardımı yapılmadı. Bu haberlerin doğru olmadığını söylüyoruz diyor. Suriye Demokratik Güçlerinin sözcüsü Türkmen asıllı Tel Asilo ise Amerikalıların kendilerine desteği arttıracaklarını, 4-5 gün önce kendilerine zırhlı araçlar verildiğini, 10 araçtan bahsediyor. Silah vermediler ama araçları verdiler diyerek belirtmiş. Obama'dan çok fazla bir destek almadıklarını Obama yönetiminden, ama yeni Amerikan yönetiminden pek çok vaat aldıklarını anlatmış. Evet, Beyaz Saray'ın bu arada İran'la ilgili tutumu daha sertlik içeriyor. Suriye'ye ilgili işte güvenli bölgelerden bahsediliyordu. Suudi Arabistan kralıyla Trump'ın telefon konuşmasında bu konuda bir anlaşmadan bahsedilmişti. Sadece Suriye'de değil, Yemen'i de kapsayan bir durum. Dolayısıyla bizi bir şekilde İran'a götüren bir hedefleme var. Trump'ın İran'ı aslında Orta Doğu'da baş hedef seçtiğini herhalde aklımızın bir köşesinde tutarsak faydalı olacak gelişmeleri anlamak için. İşte İran'ın balistik füze denemesinin zamanlaması da dikkat çekici geldi. Dün biraz aktarmıştım, Amerikan yönetimi tepki gösterdi. Konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımaktan bahsetti. BM'deki yeni temsilcisi Amerika'nın anlaşmaları ihlal ettiğini savundu. Ancak hangi anlaşma? İran'da nükleer anlaşma var biliyorsunuz. Bu anlaşma bir şekilde balistik füzeleri kapsamıyordu. Bu konuda Nebila Masrali'nin, yani Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Federica Mogherini'nin sözcüsünün açıklaması var. Bu denemelerin, İran'ın yaptığı testlerin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini söylemiş. Bir de 2231 sayılı balistik teknolojiyle ilgili bir BM'nin kararı var. Ona da bakmak lazım, acaba ihlal ediyor mu diye bir tavır almış Avrupa Birliği. Dikkat çekici. Ama buna karşılık Trump yönetiminin tonu daha sert. Ve bu sertlik dün akşam Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in resmen İran'ı balistik füze denemesiyle denemesinin ardından resmen İran'ı uyardıklarını açıklamasına vardı. Zaten nükleer anlaşmayı zayıf ve etkisiz diye nitelendirdi. Yenilemek, müzakere etmekten bahsediyor epeydir Trump yönetimi. Bir de bir Suudi savaş gemisine dün aktarmıştım, Husi milisler tarafından Yemen'de bir saldırı gerçekleştirilmişti. İşte Flynn bunun İran tarafından yapıldığını öne sürdü. Orta Doğu'da dengeleri bozan tavrının kanıtı diye sundu. Dikkat çekici çünkü Suudi Kralı ile Trump'ın görüşmesinde de bu vurgular vardı. İsim verilmeden Orta Doğu'da dengeleri bozup istikrarı bozan ülkelerin hedef alınmasına dair ima eden, daha doğrusu, açıklamalar vardı. Görüşmeyle ilgili olarak acaba insan aklına tabii bütün bu gelişmelerden sonra Körfez hattı, Arabistan ve Körfez hattı bir çatışma noktası haline gelebilir mi Trump yönetiminin İran'la ilgili çıkışlarından sonra diye düşüyor. Evet, biraz Ukrayna'ya bakalım. Çünkü Donbas'ta karışıktı. Dün aktarmıştım size. Ukrayna Savunma Bakanı en sonunda Igor Pavlovski, Ukrayna ordusunun Donbas'ta saldırı düzenlediğini itiraf etti. Çocuklarımız kahramanca adım adım, metre metre hareket ederek ilerlemeyi sağlamayı başardı diye bir açıklaması var. Tabii Minsk anlaşması gereği ki yine böyle bir askeri çatışma ortamına dönmemek gerekiyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Provokasyon eylemi diye nitelendirdi Peskov bu açıklamaları ve Minsk anlaşmasının ihlal edildiğini belirtti. Yine Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov'un ikazları var. Bu Avdeyevka kasabası, ki sosyal medyaya ölen sivillerin görüntüleri de yansımış durumda. Şimdi artık Kiev'in yeni Amerikan yönetiminin bütün bunları niye yapıyor Ukraynalılar? Çünkü Amerikan yönetimi acaba Ukrayna yönetimine destek verecek mi, vermeyecek mi? Bunu test etmek için yaptığını, bu saldırıları, böyle bir yorumda bulundu Ushakov ve gerginliğin sorumlusunun da Kiev yönetimi olduğunu yine aynı şekilde Peskov gibi tekrarlamış gözüküyor. Buna ek olarak bir de tabii size aktardığım NATO'nun Ukrayna'dan Karadeniz'e ortak tatbikat, Karadeniz ülkeleri kimisi NATO üyesi olan ülkeler, Türkiye de dahil, Amerika, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kanada, İspanya, yaklaşık 3000 asker ve 16 savaş gemisiyle 10 uçağın katıldığı tatbikat var. Savunma Bakanı Rusya'nın Sergey Shoigu'nun da açıklaması var buna karşı, her türlü meydan okumaya karşı hazır oldukları yolunda. Rus askeri birimlerinin kararıyla gemi grubunun bölgeye girişi, Karadeniz'deki faaliyetlerini kontrol etmek için tüm önlemler alındı demiş. Evet, bu arada Türk akımı Rusya ve Türkiye arasında nihayet onay almıştı. 1 Şubat'ta aktarmıştım size. Putin de Budapeşte ziyaret ediyor. Yardımcısı Yuri Ushakov'un Macaristan'ın da Türk akımı projesine katılmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söylediğini anımsatalım. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Bu arada Rusya Federasyon Konseyi yetkililerinin Rus Büyükelçi Andrei Karlov suikastı ile ilgili soruşturmanın TBMM tarafından kontrol edilmesi gerektiği yolundaki sözlerini de anımsatalım. Zaten bu kanlı suikast sonrasında Ruslar ağırlıklarını koymuşlardı ve soruşturma birlikte yürütülüyordu. Bu da yeni bir boyut, meclis tarafından kontrol edilmesi gerektiği yolundaki sözler. Evet, Angela Merkel Almanya Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Az önce açıklamalar yaptıkları haberi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'la ilgili çıkışların doğru olmadığı yönünde ikazlarını gördüm. Açıklama çok taze düşmüş vaziyette. Daha sonraki haber bültenlerinde radyomuzdan detayları da öğrenebileceksiniz. Merkel'in gelişi öncesi girişte de aktarmıştım. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk ziyaret, ama bu yıl 2015'ten bu yana 6. ziyaretini teşkil ediyor ve gelirken de Almanya'daki her türlü siyasi partiden uyarılar geldi. Yeni Sosyal Demokratların yeni adayı eski parlamento Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Türkiye ile ilgili hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesi, adil yargılama, basın özgürlüğü, temel hakların korunması konusunda kararlı oldukları açıklaması vardı. Sosyal Demokrat Genel Sekreter Parti'nin Katerina Barley'nin diktatörlük yolunda Türkiye'nin ilerlediği eleştirisi vardı. Ve yine Sol Parti Grup Başkanı Sahra Wagenknecht'in Merkel'in ziyaretinin zamanlamasını eleştirdiğini anımsatalım. Bunun bir artık anayasa referandumu öncesi destek anlamına geldiği yorumu yaptı kendisi. Alman hükümet sözcüsü ise Türkiye'yi çok önemli bir ortak, ortak çıkarlar ve çözümler bulmaları gereken bir ortak olarak nitelendirdi ve Türkiye-AB arasındaki sığınmacı anlaşması, ikili meseleler, Suriye'deki durum, NATO işbirliği ve Kıbrıs sorununun ele alınacağını gelmeden söyledi. Bugün Başbakan Binali Yıldırım'la da görüşecek ve TBMM'yi de yine hasar gören parlamento binasında ziyaret edecek Merkel. Dediğim gibi bundan sonraki haber bültenlerinde dinleyebilirsiniz. Evet. Evet, şimdi programın ikinci bölümünde biraz Kardak meselesine bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, niye bu kadar yıl dönümünde ortalık alevlendi? Yunan yargısının Türkiye'de darbeye karışmakla suçlanan 8 askeri iade etmemesini hatırlatalım ve Kardak krizinde 21. yıl dönümünde bu çiçek koymakla başlayan bir gerginlik olduğunu, Genelkurmay Başkanı'nın bölgeye gitmesine uzanan karşılıklı tacizler. Nereye varacak bu iş? Serkan Demirtaş'la Ankara kulislerini yakından takip eden arkadaşımızla konuşacağız. Vaktim azalıyor. Bir Washington Post gazetesinde bir değerlendirme yazısı olduğunu aktarayım size. 2017'de darbe ihtimali olan ülke arasında Türkiye'yi 5. sırada saymışlar. %10 2017'de darbe yaşanması ihtimali diyorlar. Başarılı olma ihtimalinde %40 olarak vermişler. 161 ülke için çıkartılmış bir harita bu. En yüksek 5 ülke darbe olması ihtimali açısından Burundi, Tayland, Orta Afrika, Çad ve Türkiye veriliyor bu haritada. Avrupa'dan Brexit için Britanya Başbakanı Theresa May'in parlamentodan ilk yetkiyi aldığını anımsatalım. Avrupa Birliği'nden çıkmak manasında. Fransa'da Nisan'daki seçimler öncesi Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un şahsine yönelik yolsuzluk iddiaları hakkında komplo demesi ve sosyalistler tarafından bu komplonun kurulduğunu söylemesini belirtelim. Fillon enteresan bir isim. Hem Rusya'ya hem Suriye'ye farklı bakan bir Fransız merkez sağının farklı bakan ismi olduğunu belirtelim. Ama işte eşi Penelope Fillon'un milletvekili danışmanı sıfatıyla 8 yıl boyunca aldığı maaş ve bir dergide kendisine ödenen paranın toplam miktarı yüzünden zor vakitler geçirdiğini belirtelim. Gerçi Fransa'da kimileri de bundan farklı davranan bir siyasetçi olmadığını kolay kolay söylüyorlar. Fillon da komplo diyor ama tabii başı belada gözüküyor. Marine Le Pen karşısında başka bir isim çıkabilir. Bu durumda Fransız seçmenlerde mesela merkez siyasetçi Emmanuel Macron Le Pen yerine onu seçebilirler. Böylece Fillon gibi farklı bir isimden de kurtulmuş olurlar. Böyle yorumlar eksik değil. Son olarak Romanya'da yetkinin kötüye kullanılması ve yolsuzluğu birçok dosyada suç kapsamından çıkartan yasa Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Salı günü hükümet kararnamesiyle yürürlüğe girmişti bu yasa. Komünizmin çöküşünden bu yana görülen en büyük protestolara yol açmış durumda. Bükreş'te, başkentte 250 bin kişi sokaklarda. Futbol taraftar grupları bir de havai fişek patlatınca çatışmalar çıktı. Polis gazla yanıt verdi. Romanya'da işler gayet karışık gözüküyor. Gambiya'nın artık İslam Cumhuriyeti sayılmadığını hafta sonunda alınan kararla anımsatalım ve Fas'ın da 33 yıl sonra Afrika Birliği'ne Addis Ababa'da başlayan zirveyle birlikte geri döndüğü haberini anımsatalım. Pereren Daylight'ı dinleyelim. Az sonra Serkan Demirtaş'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet. Demin konuşuyordum, basın açıklaması yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in Ankara ziyareti sırasında o başlıkları da hemen ikinci bölüme geçmeden aktarayım. Merkel'in verdiği mesajlar önemli herhalde. Terörle mücadelenin önemli olduğu ama suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiği. Yani bir insanı suçluyorsanız kanıtlarını net olarak ortaya koymanız gerekiyor manasında bir mesaj verdiğini, ifade özgürlüğüne saygı duyulmasının önemini altını çizdiğini, basın özgürlüğüne işaret ettiğini, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde ve Alman gazeteciler içinde akreditasyon kaygılarını aktardığını belirtelim Angela Merkel'in. Evet, programın ikinci yarısına dönelim. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Serkan Demirtaş var. Hürriyet Daily News temsilcisi. Hoş geldin yayınımıza Serkan.
Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Şimdi tabii Merkel'i de soracağım ama asıl biraz Kardağ'ı merak ediyorduk. İkisini birlikte bu da sıcak bir konu olduğu için belki elden geçirebiliriz. Kardak'la başlayalım istiyorum. Şimdi 21. yıl dönümü Kardak krizini ne kadar da uzun zaman geçmiş hafızalarımızdan gazeteci olarak silinmemiş bir krizdir. Senin de benim de. Evet. Bir anda ortalık karıştı. Çelenkler koyma derken işte karşılıklı uçuşlar, ihlaller. Bugün başka haberler var. Paraşütlü gövde gösterileri Yunan askerlerinden gözüküyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve donanmanın yine o bölgede çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı, denetimler yaptığı görülüyor. Ne oluyor? Bir anda Türkiye hani 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan askerlerle ilgili Yunan yargısının kararları var belki ama son dönemde de ilişkiler gayet yumuşaktı. İki tane kayalık yüzünden 21 sene sonra tekrar iki ülkenin kapışması olasılığı var mı Serkan? Nedenlerini, başlangıcını ve ele alarak başlayalım istersen. Ne oldu?
Şimdi tabii sen de söyledin aslında. Gerçekten yani Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki ilişkilerin seyrine baktığımızda artık o sorumlu alanlardan ziyade daha işbirliği yapılabilecek ekonomi başta olmak üzere turizm, ulaştırma gibi Türkiye ve Yunanistan'ın daha çok ortak çıkarlarına seslenebilecek alanlara yoğunlaşma iradesi vardı hem Türkiye'de hem Yunanistan'da. Bu da daha yumuşak söylemlerin beslemesiyle, karşılıklı ziyaretlerin yapılmasıyla, yani Türkiye ile Yunanistan arası da yüksek düzeyli istişare ve işbirliği konseyi var örneğin. Bakanlar işte yılda bir kere hani üst düzeye toplanıyorlar. Gerçekten iyi bir siyasi diyalog ve bunun ekonomiye yansımış bir hali vardı. Yani Türkiye'den Yunan adalarına gitmeyen neredeyse kalmadı son dönemde. Yani bu kadar böyle işler iyiyken nasıl bir anda böyle bir Ege ve Kardak'la bir krize karşı karşıya kaldık. Şimdi ben açıkçası bu Kardak krizinin, Kardak olayının geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bunun da gerçekten en önemli nedeni bu 8 askerin iade edilmesi sürecinde Yunan Mahkemesi'nin Türkiye'deki adil yargılama ve demokratik bir takım sorunlarla yargının işlememesinden kaynaklı ihlaller üzerine inşa ettiği bir karar neticesinde iade etmeme noktasında aldığı karar. Hı hı. Bu tabii yani Türkiye'de gerçekten artık 15 Temmuz olayının Türk dış politikasına yansımalarını da belki daha kapsamlı şekilde konuşmak lazım olabilir başka ortamlarda. Çünkü Türkiye'nin neredeyse hemen hemen bütün ülkelerle yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta gittiği Afrika ülkelerine artık Türk dış politikasının en önemli unsurlarından biri haline geldi. Bu FETÖ, işte Fethullahçı kişilerin o ülkelerdeki pozisyonları, faaliyetleri veya Türkiye'den kaçan bu insanların iadesi gibi. Bu Yunanistan'daki durum diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü bu kişiler, bu 8 Türk subayı üniformalarıyla bir Türk askeri helikopterini alarak o darbe girişiminin olduğu gece Türkiye'den havalanıp Yunanistan'a kaçıyorlar ve gerçekten üzerinde üniformalarıyla bildiğiniz o görüntüyü verdiler. Tabii bu Türkiye açısından hani ve o dönemi de hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti bu kişileri hain olarak nitelendirdi tırnak içinde. Ve çok da yani büyük bir şiddetle, büyük bir nefretle böyle bir açıklamalar yapıldı o dönem. Demek ki yani Türkiye'de bu kişilerle, bu 8 askerle ilgili inanılmaz bir duygusal bir şey kabarmış durumda. Ve Yunanistan biz bunları size iade etmiyoruz çünkü siz bunları doğru yargılamayacaksınız, iyi yargılamayacaksınız dendiğinde de bu kişilerin işte terörist olarak tanımlanan, hain olarak tanımlanan kişilerin Türkiye'nin yakın bir komşusu, NATO'dan ittifak üyesi müttefiki bir ülke tarafından korunduğu gibi bir algı ortaya çıktı. Ve bunun tabii iki boyutu var. Bir hükümette hemen siyasi olarak açıklamalar yapıldı. Dışişleri Bakanı, Başbakan gayet sert ifadelerle bunu eleştirdiler. Ama tabii şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri ayağı var. Çünkü bu kişiler askeri üniformayla gitmiş. Bir anlamda Türk ordusuna ihanet etmiş kişiler. Ve benim anladığım kadarıyla bu olayın yaratmış olduğu kızgınlık, bu olayın yaratmış olduğu hissiyatın Yunanistan'da daha iyi algılanması için bence bir mesaj niteliğinde bu 21. yıl bahane edilerek bu Kardak'a ziyaret yapıldı diye düşünüyorum. Çünkü hatırlamaya çalışıyorum gerçekten yine bir sene olmuş. Acaba 5. yıl döneminde, 10. yıl döneminde
hiç hatırlamıyorum ben vallahi yani.
Gitmeler olmuş muydu? Hiç hatırlamıyorum. Hele Genelkurmay Başkanı ve bütün kuvvet komutanları bu mesajdan başka bir şey olamaz.
Olamaz.
Bu mesajın da altında yatan şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu karardan ne kadar ciddi şekilde rahatsız olduğunun Yunanistan tarafından en iyi şekilde algılanması amacıdır.
Evet. Şimdi tabii peki bir de tabii şöyle bir şey de yok mu? Böyle iddialar da işitiyoruz. Şimdi referandum kapıda. Daha henüz tarihi belirsiz olmakla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Elbap'ta zorlandığı haberleri var. Hala alınamadı, girilemedi. Suri ordusu yaklaşıyor ama orada tabii Rusya gibi bir dengeleyici unsur da var bakarsan. Küçük çaplı bir çatışma Türkiye'deki iç siyasi dengeleri etkileyecek bir potansiyel taşıyabilir diye de bir takım görüşler dile getiriliyor. Ankara'da hiç işitiyor musun benzer bir...
Yok. Hayır, yani böyle bir şey işitmiyorum. Yani buna da prim vermiyorum açıkçası bu düşüncelere. Yani gerçekten şimdi bugün Savunma Bakanı'nın bizim Hürriyet'te elimizde çıkan ifadeleri var örneğin, ona bakmak lazım. Savunma Bakanı diyor ki bizim Yunanistan'la herhangi bir şekilde Ege'de yeniden bir tansiyon, bir gerginlik yaratmak amacımız yok. Buradaki oldu bittilere müsaade etmeyiz ama bizim ilk etapta hedefimiz Yunanistan'la komşuluk ilişkilerimizi yapıcı bir seyirde devam ettirmek. Şimdi biraz önce tabii hani oraya belki geliriz, tekrar döneriz bu noktaya ama şeyi de düşünmemiz lazım. Yani şimdi oraya Türk Genelkurmay Başkanı bütün kuvvet komutanlarıyla işte böyle büyük bir görüntü verdikleri zaman tabii bunun Yunanistan iç politikasında da bir hareketliliğe yol açacağını düşünmemiz lazım. Ve yani o Savunma Bakanı Panos ve Kamenos geçen senelerde de aslında üzerinden helikopterle çok çelenk atmıştı ve biz bunlara hiçbir zaman misilleme yapmadık.
Evet.
Yani 2015-2016'da da Savunma Bakanı bu tür hareketlerde bulunuyordu. Tabii onlar da yani kendi iç politika herhalde ihtiyaçları neticesinde bu sefer onlar da bölgeye gittiler. Tekrar işte çelenk attılar vesaire. Yani ben bu gerginliğin, Kardak civarında gelişen gerginliğin geçici olduğunu ve bu asıl darbecilerle ilgili iade edilmeme kararının bir yan unsuru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani burada konuştuğumuz Türk yetkililer de Ceyda, yani Türkiye ile Yunanistan'ın böyle bir Kardak meselesinden dolayı tekrar karşı karşıya gelmesi hiç kimseye hiçbir şekilde bir yararı olmayacağını altını çiziyorlar.
Evet, ama milliyetçi yani, hissiyatları tabii ki şahlandıracak bir nitelik taşıyor herhalde, çok da büyük bir savaş riski taşımadan. O açıdan herhalde bu yorumların yapılmasının sebebi o olsa gerek diye aklıma düşüyor
tabii,
benim.
Olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de bu ziyaret, bu şeyi bir turistik gezi olarak değerlendirdi örneğin. Yani askeri kaynaklarda bunun böyle olmadığını, daha önceden planlandığını, aslında buna daha önce yanıt vermek istediklerini ama işte bu 15 Temmuz, daha sonra Fırat Kalkanı'ndan dolayı geciktiğini ifade ediyorlar. Yani o kısmı tabii bilemiyorum ama Türkiye ile gerçekten bir NATO, iki NATO ülkesinin hani Kardak'ta veya başka bir Ege'de, çünkü Ege biliyorsun yani sayısız aidiyeti belli olmayan kayacıktan oluşuyor. Yaklaşık 130 adet böyle kayalık ve adacık var o bölgede. Ve bunların sınırları çizilemediği için kimin kime ait olduğu ile ilgili çok ciddi problemler var. Hani bir taraftan tabii Türkiye'nin öteden beri bu özellikle Savunma Bakanı Kamenos döneminde bu bazı adacıkların silahlandırıldığı, yerleşimi açıldığı ile ilgili eleştirileri vardı. Belki tüm bu çerçevede görmek lazım. Türkiye'nin Kardak'taki bu hani Genelkurmay Başkanı düzeyinde görüntü verme ihtiyacını. Ama yani umuyoruz bu tür senaryolar hani yaşama geçmez. Çünkü hani bir kurşun attığınızda Yani bir herhangi bir askeri bir çatışma başlattığınızda o öyle yani küçük kalacak, kontrollü kalacak diye yani tahmin etmek mümkün olmuyor biliyor. Hani o yüzden umut ediyorum ki yani bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki yani bu gerginlik, Ege'deki gerginlik başka bir boyuta geçmez.
Evet. Şimdi tabii Merkel'in mesajları da çok taze ama en azından bu bağlamda sormuş olayım sana. Avrupa Birliği'nden falan yani Amerikan yönetimi daha tabii başka şeylerle meşgul ama hiç bir ikaz düzeyinde bir şey var mı? Ya da bir takip durumu var mı? Yoksa hani kimse çok da dert edilmiyor gibi bir şey mi Ankara'daki durum?
Şimdi takip meselesi, yani takip düzeyindeler bu konuyu. Çünkü yani bugün örneğin Merkel'le de yapılan görüşmelerde yine bu FETÖ'cü olduğu iddia edilen kişilerin Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Ankara'nın talebi var. Yani artık hemen hemen her ülkeyle bir işte ikili siyasi ilişkiler, ikili ekonomik ilişkiler, üç FETÖ'cülerin iadesi gibi bir noktaya geldik. Dolayısıyla bu çerçevede öyle görünüyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Avrupa'yı daha çok etkileyebilecek olan durum aslında daha farklı. Bu hatırlanacağı üzere bu iade kararı, iade edilmeme kararı çıktığı zaman Sayın Dışişleri Bakanı Türkiye ile Yunanistan arasında işlemekte olan geri kabul anlaşmasının da iptal edilebileceğini söyledi.
Evet.
Şimdi tabii o asıl Avrupa'yı ilgilendiren boyutu
kısmı
bu.
O, evet.
Çünkü 18 Mart 2016'da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan göçmen anlaşmasının en önemli ayağını oluşturan bu birebir yani Yunan adalarına giren herhangi bir mültecinin Suriyeli olması Suriyeli mültecinin Türkiye'ye iadesi karşılığında Türkiye'deki Suriyeli bir mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine yerleştirilmesiyle ilgili bir denge var. Ve oradaki geri kabulün alınabilmesi için yani Türkiye'nin Yunan adalarından bir mülteciyi geri kabul etmesini de bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşmasına uygun şekilde yapılıyor. Dolayısıyla bu anlaşma ortadan kalkarsa Türkiye iptal ederse bu sefer 18 Mart'taki o anlaşmanın uygulanmasını sağlayabilecek en önemli hukuki çerçeve ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla o açıdan daha çok takip ediyorlar. Evet. Herhalde bugünkü görüşmelerde de Merkel'le görüşmede. Evet,
bir de NATO Genel Sekreteri'yle de galiba görüşmesi var Cumhurbaşkanı'nın. NATO Genel Sekreteri de herhalde NATO'nun da bir alarm, hafiften alarm durumu olmuştur ya da bir endişe. Henüz bir beyan görmedim ama onlar da bu işe bir bakıyorlardır iki müttefik ülke söz konusu olduğu için.
Evet, eğer NATO Genel Sekreteri Yunanistan Başbakanı Tsipras'ı da bugün aradıysa, evet aynı noktaya, demek ki aynı mesajı her iki tarafa da verdiğini anlamak lazım. Ama dün örneğin Merkel Türkiye'ye gelmeden önce Sayın Tsipras'la telefonda bir görüşme yaptığını biliyoruz. Ve onun da bence en önemli noktalarından bir tanesi. Bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik, Ege'deki gerginlik artı bunun göçmen anlaşmasına nasıl etki edebileceği noktaları olduğunu tahmin ediyorum. Bugünkü görüşmede de zaten Merkel Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sırasında göçmen konusunun ele alındığını ifade etti.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Serkan Demirtaş'a. Kardak etrafında kopan fırtına nedir bunu anlamaya çalıştık. Katkıların için teşekkürler.
Rica ederim. İyi yayınlar diyelim.
Evet, hafta sonuna doğru bir eksenin daha sonuna geldik. Adel'den Skyfall'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I am.
swept away, I'm stolen. Hit the sky fall and it crumbles. We will stand tall and face it all together.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı bere alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.